Tanrı Sözü'nden, Kutsal Kitap'tan yorumunu yapmakta olduğumuz Habercilerin İşleri 9. bölüme geldik. Konu, Tarsuslu Saul'un tövbesi ve Rabbe gelişi. Bu bölümde dikkate değer başka bir tövbe ve dönüş olayını görüyoruz. Etopyalı hadım ağasının tövbe edip Rabbe gelişi bir at arabasında olmuştu. Tarsuslu Saul'un da tövbesi, Rabbe gelişi toprağın içerisinde olmuştu. Saul, Şam'a giderken belki bir eşek ya da at üzerindeydi ve kendini bir anda yerde toprağın üzerinde buluvermişti. Saul, Rabbin öğrencilerine gözdağı vererek onları ölümle korkutmaktan geri durmuyordu. Bu arada başkehinin yanına gitti. Yoldan olan kadın, erkek, her kimi bulursa tutuklayıp Yeruşalim'e getirsin diye başkehinden Şam'daki sinagoglara kendisini yetkili kılan mektuplar istedi. Habercilerin İşleri 9, 1 ve 2. ayetler. Yeruşalim'de inanlı topluluğuna yönelik baskılar baş gösterdiğinde inanlı topluluğu yeraltı çalışmalarına başladı. Haberciler Yeruşalim'de kaldılar ama diğerlerinin birçoğu çeşitli yerlere dağıldılar. Bunlardan biri olan Filipos'u geçen bölümde incelediğimiz gibi Samirya bölgesinde ve Akdeniz kıyılarında görmüştük. Bu dağılmanın nedeni Stefanos'un taşlanarak öldürülmesi ve Mesih imanlılarına yapılan yoğun zulüm ve baskılardı. Yeruşalim'deki diğer din önderleri Mesih imanlılarının kentten kovulmalarıyla tatmin olmuşlardı. Artık daha fazla üzerlerine varmak istemiyorlardı. Ama Tarsuslu Saul böyle düşünmüyordu. Mesih'in izleyicilerine gözdağı vererek onları ölümle korkutan kişi oydu. Saul İsa Mesih'ten nefret ediyordu. İsa Mesih'in bu Tarsuslu Saul'dan daha büyük bir düşmanı olduğunu hiç zannetmiyorum. Saul başkahine giderek şöyle demişti: bak, duyduğuma göre Mesihçilerden bir grup insan Şam'a doğru gidiyormuş. Ben de gidip peşlerine takılacağım. Aslında onun niyeti onları gittikleri her yerde arayıp bulmak ve bulduğu yerde onları bütünüyle ortadan kaldırmaktı. Ama yolculuğu sırasında Şam'a yaklaşırken ansızın gökten parlayan bir ışık onun çevresini sardı. Saul yere düştü ve kendisiyle konuşan bir ses duydu. Saul, Saul, neden bana saldırıyorsun? Pavlos bu olayı Habercilerin İşleri kitabında iki kez daha tekrarlayacaktır. Yeniden anlatacaktır. Pavlos'un bu konuyu Filipililere yazdığı mektupta bir kez daha ele aldığını ve orada konunun üzerine giderek kendisine gerçek anlamda ne olduğunu anlattığını görüyoruz. Pavlos, Kral Agrippa önünde tanıklığını verdiği zaman bu gerçeklere yeniden değindiğini görüyoruz. 5. ayette Saul, sen kimsin ya Rab diye sordu. O da, ben senin saldırdığın, baskı uyguladığın İsa'yım dedi. Bilmem, burada Saul'un cahilliğini fark ettiniz mi? Saul, çağdaşları arasında belki de en zeki kişiydi. O günün dünyasında en önemli üniversitelerden biri olan Tarsus Üniversitesi mezunu olmuş olabilir. Bir İbrani uzmanı olan Gamaliel'in yanında eğitim görmüştü. Saul, Musavi dini üzerinde en küçük ayrıntısına kadar eğitim görmüştü. Bütün bunlara rağmen Saul, Rab İsa Mesih'i bilmiyor, tanımıyordu. Sen kimsin ya Rab diye sordu. İsa Mesih'i bilmek ve tanımak tüm dünyaya değerdir kardeşim. Ama Saul onu tanımıyordu. Şimdi Rab Saul'a verip veriştirecek ve onu mahvedecek, öyle mi? Çünkü bu Saul Rabbin çocuklarını etmediklerini bırakmadı. Stefanos'un öldürülmesine neden oldu. Acaba Rab nasıl davranacaktır? Dinleyin ne diyor Rab. Ayağa kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecektir. Habercilerin İşleri 9 ayet 6. Ayağa kalk. İşte dostum, bu Rabbin ne kadar büyük bir sevgiye, merhamete, kayraya sahip olduğunu gösteriyor. Saul şimdi Şam'a giden yolda tozlar içerisindedir. Şimdiye kadar yaptıkları onu tozlar içine sokmuş. Eyvah, şimdi yandım. Rab yaptıklarımın karşılığını verecektir. Sen kimsin ya Rab? Ben senin saldırdığın, baskı yaptığın İsa'yım. senin saldırdığın İsa, birine yapmadığınız kötülük kalmıyor. Birden onun karşısında buluyorsun kendini. Ama bu adamın elinde her türlü yetki ve güç vardır. Şimdi bu adamın doğal olarak beklemesi gereken en büyük cezayı beklemesi gerekir. Ama Rabbin tutumu başkadır. Ayağa kalk. Dostum, kendi iman hayatımızda kaç kez yapmamız gerekenleri yapmadık? Kaç kez Rabbe yakışmayan şeyleri yaptık? Sevmemiz gerekirken sevmedik. Bağışlamamız gerekirken bağışlamadık. İtaat etmemiz gerekirken itaatsizce davrandık. Rabbe sadakat göstereceğimize sadakatsizlik gösterdik. Biz de çoğu kez eyvah diyoruz, değil mi? Rabbin yanıtı ayağa kalk ve yürü. Önemli olan budur. Ayağa kalk ve yürü. İşte bu kayradır kardeşim. Bu inayettir ve Rabbin bize olan sevgisinin göstergesidir. Rab Saul'a da ayağa kalk diyor. Kalk ve yürü. Ayağa kalkmak tövbenin de bir işaretidir. Saul da Şam'a giden yolda tozlar içerisindedir. Bu gerçekten dikkate değer bir tövbe ve dönüş olayıdır. İsa'ya karşı elinden gelen her şeyi yapan ve ondan nefret eden bu adam ona Rab diye seslenerek tövbe ettiğini, Rab'be döndüğünü hemen gösteriyor. İsa'ya Rab diye seslenen Saul ona kendisinden ne istediğini sordu. Artık Rab'bin kendisinden isteyeceği her şeyi yapmaya hazırdı. Çünkü bütünüyle değişmiş, yepyeni bir insan olmuştu o anda. İsa, onları meyvelerinden tanıyacaksınız demişti Matta 7:20'de. Saul'a ne olduğunu gerçekten anlayabiliriz. O tövbe etmiş ve bütünüyle değişmişti. 7. ayette Saul ile birlikte giden adamlar afallayıp kaldılar. Sesi duyuyor ama hiç kimseyi görmüyorlardı. Paulus daha sonra yazdığında onların bu sesi duymadıklarını yazacaktı. O zaman bu bir çelişki mi? Hayır. Bu bir çelişki değildir. Tamam. Onlar bir ses duymuşlardı ama hepsi bu kadardı. Söylenen sözü anlayamamışlardı. Bu söz onlar için herhangi bir anlam vermiyordu. Üstelik kimseyi de görmemişlerdi. Karşılarında görmeleri için bir kimse durmuyordu. Olan bitenin şaşkınlığı içerisinde afallayıp kalmışlardı. Bu noktayı Habercilerin İşleri 22 ve 26. bölümlerde daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. 8 ve 9. ayetlerde Saul yerden kalktı diyor. Gözlerini açtığında görmüyordu. Elinden tutup onu Şam'a getirdiler. 3 gün ne gördü, ne yedi, ne de içti. Bu adamın gözleri yukarıdan gelen ışık nedeniyle körleşmişti. Burada gelmiş geçmiş insanlar arasında aklı en çok karışan insan kadar aklı karışmış biri duruyordu. Bazı insanlar tövbe edip Rab'be geldiklerinde sevinçten havaya zıplarlar. Bazıları sevinç çığlığı atar. Bazıları da ağlarlar. Ama Tarsoslu Saul böyle yapmadı. Onunki kadar kimsenin aklı karışmamıştı. Eğer onunla Şam'da kaldığı 3 günden birinde karşılaşıp da onun başına neler geldiğini soracak olsaydık, sanımca onun yanıtı bilmiyorum şeklinde olurdu. Ama çok geçmeden öğrenecekti başına neyin geldiğini. Şam'da Hananya adlı bir öğrenci vardı. Rab bir görümde ona "Ey Hananya" dedi. O da "Buradayım ya Rab" diye yanıt verdi. Rab ona "Kalk, doğru diye bilinen sokağa git. Yahuda'nın evinde Tarsoslu Saul'u sor" dedi. Kendisi şu anda dua ediyor. Gözleri yeniden görsün diye Hananya adlı bir adamın gelip üstüne ellerini koyduğunu gördü. Habercilerin İşleri 9, 10-12 ayetler arası. Aklı keskin genç bir adam olan Tarsoslu Saul karanlıkta aklı karışık bir şekilde oturduğu yerde duruyordu. Tanrı ruhu bu kez Hananya adlı bir adama yaklaşarak onu Tarsoslu Saul'un bulunduğu yere gönderdi. Hananya yanıt verdi. "Ya Rab, bu adamın Yeruşalim'de senin kutsal yaşamlılarına karşı işlediği bunca kötülüğü birçoklarından duydum. Üstelik şu anda senin adına bağlılığıyla bilinenlerin tümünü tutuklasın diye başkahinlerden kendisine yetki verilmiştir." Rab ona sen oraya git dedi. Çünkü o uluslarla krallar ve İsrail oğulları önünde adıma tanıklık etmek için seçilmiş aracımdır. Adıma bağlılığı yüzünden çekeceği işkencelerin tümünü kendisine göstereceğim. Habercilerin İşleri 9, 13-16 ayetler arası. İncil, Saul'un çağrılmasının iki nedeni olduğunu söyler. O iki amaç doğrultusunda Tanrı tarafından kullanılacak bir araç olarak seçilmişti. Birincisi İsa'nın adını taşıyacaktı. Dikkat ederseniz Saul için İsa'nın öğrencilerine dendiği gibi tanık denilmemektedir. Paulos İsa'yı haç üzerinde ölürken görmüş olabilirse de yeryüzünde yaşadığı günlerde onunla yani İsa'yla yan yana bulunmamış, yürümemişti. Gerçekten Paulos o gün Şam yolunda başından geçen olaylara kadar İsa hakkında pek bir şey bilmiyordu. Şimdi ise o adı taşımak durumundaydı. Biz Mesih imanlıları dostum bu adı taşıyoruz. Yani Mesih'in adını taşıyoruz. Bu bize ayrıca bir sorumluluk yüklüyor. Benim gözlerim, benim ellerim, benim ayaklarım, dilim, düşüncelerim, hareketlerim, yüreğim adını taşıdığım bu Rab'be onur mu getiriyor yoksa leke mi? Bu çok çok önemlidir. Rab Saul'a diyor, benim adımı taşıyacak ve bana tanıklık edeceksin. Paulos bu adı üç ayrı grup topluluk önünde taşıyacaktı. Bir, uluslar önünde, iki, krallar önünde ve İsrail ulusu önünde. Listenin ilk sırasında ulusları görüyoruz. Ondan sonra kralların önünde taşıyacaktı. Bunların arasında Roma İmparatoru Nero da bulunmuş olabilir. Son olarak da İsrail ulusu önünde taşıyacaktı bu adı. Paulos her nerede bir kente girmişse ilkin o kentteki Yahudi sinagoguna gitmiştir. Sinagog Paulos'un topluma kent yaşamına girebilmesi için bir tür atlama taşı görevini görecekti. Orada Paulos kentte yaşayan uluslara ulaşabilecekti ama ilkin Yahudilere gitmesi gerekiyordu. İkinci olarak Rab Saul'a kendi adı uğrunda ne kadar büyük sıkıntılara katlanması gerektiğini göstereceğini söylemişti. Yani Paulos İsa Mesih uğrunda elem çekmesi için seçilmiş biriydi. Saul Rab'be çok eziyet etti ama şimdi bunları Rab uğrunda eziyet çekerek ödeyecekti. Bana göre haberci Paulos'un çektiği elemler kadar hiç kimse elem çekmemiştir. İçimizden hiç kimse kalkıp da ben herkesten daha çok elem ve dert çekiyorum, Tanrı bunların başıma gelmesine niçin izin veriyor demeye cüret edemez. Elem çektiğimizi ya da gereğinden fazla elem çektiğimizi düşünüyor olabiliriz ama ne kadar elem çekersek çekelim hiçbirimiz Paulos'un çektiği elem kadar elem çekmemişizdir. Evet, tövbe ve Rab'be geliş olayına baktığımız zaman bir kişinin tövbe edip Rab'be gelebilmesi için kutsal ruhun bir Tanrı adamı aracılığıyla Tanrı sözlerini kullanması gerekir. Bu şeyleri Tarsuslu Saul'un tövbe ve Rab'be dönüş olayında görüyor muyuz? Rab ise Saul'un karşısına gerçek kişiliğinde çıkmıştı. Rab İsa Mesih öğrencilerinden ayrılmadan önce onlara kendisinin yakında ayrılıp gideceğini ama onları öksüzler gibi yüzüstü bırakmayacağını söylemişti. İsa onlara kutsal ruhu göndereceğini vaat etmişti. Gelecek olan kutsal ruhun yapacağı şey şuydu. O İsa'yı yüceltecek. Çünkü İsa'da olandan alıp öğrencilere bildirecekti. Bence ölümden dirilmiş olan Rabbimiz İsa Mesih, Saul'a kişisel olarak göründüğü zaman Saul, Rab İsa'yı görebilsin diye kutsal ruh, Saul'un gözlerini ruhsal olarak açarken fiziksel olarak da kapatmıştı, kör etmişti. Böylece kutsal ruh bu alanda kesin bir işleyiş içerisindeydi. Peki Tanrı sözü Paulos'un Rab'be gelişinde ne gibi bir rol oynamıştı? Tarsuslu Saul bir ferisiydi. Kutsal yazıları çok iyi bilen biriydi. Eğer kutsal yazılarla en çok yüz göz olmuş biri vardıysa o da Tarsuslu Saul'du. Yazmış olduğu mektupları okuduğumuzda onun eski antlaşma uzmanı olduğunu hemen anlıyoruz. Kutsal ruh ve Tanrı sözü Saul'un tövbesinde ve Rab'be gelmesinde etkin bir görev içindeydiler. İnsan Tanrı'nın Saul'a ulaşmak için imanlı birini aracı olarak kullandığını nasıl söyleyebilir? Olayın olduğu o anda etrafta imanlı bir Tanrı adamı olmadığı halde sanımca Rabbin Saul'a ulaşmak için kullandığı Tanrı adamı Stefanos'tan başkası değildi. Bu iki genç adam, Stefanos ile Saul, hayatlarında birbirleriyle sadece bir kere karşılaşmışlardı. Ve Saul, o karşılaşmada Stefanos'u taşlayarak öldüren insanların yanında yer almıştı. Stefanos gözlerini yukarıya kaldırarak göklere açılmış ve İsa'yı orada ayakta görüyorum demişti. Bunun üzerine herhalde Saul da başını göğe dikmiş ama hiçbir şey görememişti. Bunun üzerine Stefanos'un yüzüne bakmış ve Stefanos'un gerçekten bir şeyler gördüğünü anlamıştı. Bence Pavlos da göklerin açılmasını ve Tanrı'yı görebilmeyi istemişti. Evet, onun bu isteğinin Şam yolunda gerçekleştiğini görüyoruz. Saul'un gözleri önünde ortaya çıkan kişi, yani Saul'un gördüğü kişi Rab İsa Mesih'in kendisiydi. Rab genelde bir insanı araç olarak kullandığına inanıyorum. Tabi araç olan kişi her zaman tövbe eden kişinin yanında bulunmamış olabilir. İşte bu nedenledir ki bizim kişisel olarak yapacağımız bütün etkileri her zaman Rab İsa Mesih'e bırakmalı. Bu etkiyi onun yapmasına fırsat vermeliyiz. Saul gözleri kör olarak bir yerde oturuyor, durduğu yerde dua ediyordu. Kendisi genç ve zeki bir olduğu halde tövbe edişinden beri düşünceleri hala karmakarışıktı. Bu nedenle Tanrı'nın ruhu Hananya adlı bir inanlıya göndererek onu Saul'a yardım etmeye yolladı. Habercilerin İşleri 9. bölüm 17. ayette şöyle diyor. Bunun üzerine Hananya kalkıp o eve gitti. Saul'un üstüne ellerini koyarak Saul kardeş dedi. Yolda gelirken seninle karşılaşan Rab İsa gönderdi beni. Gözlerin yeniden görsün ve kutsal ruhla dolasın diye. Ne büyük bir değişme değil mi değerli dostum? Tarsoslu Saul hala Tarsoslu Saul'du ama bu kez artık Saul kardeş olmuştu. Artık düşman değildi, bir kardeşti. Rab İsa'yı seven bir kimse, iman eden diğer birinin ruhta kardeşidir. Ne yazık ki burada şunu da eklemem gerekir. Kardeşler her zaman kardeşler gibi davranmıyorlar. Saul'un gözleri fiziksel olarak yeniden açılıyordu. Aynı zamanda o ruhsal hizmet sunabilmek için kutsal ruhla da dolacaktı. Bir imanlının yaşamında kendisini gösteren tecrübedir bu. Saul kutsal ruhla Şam yolundayken vaftiz olmuştu. Başka deyişle Şam yolundayken kurtulmuştu. Ama Hananya adlı bu adam gelinceye kadar kutsal ruhla dolu değildi. Saul Rab İsa'nın bir tanığı olacaktı. Hem fiziksel gözleri hem de ruhsal gözleri açılacaktı. O anda Saul'un gözlerinden sanki balık puluna benzer kabuklar düştü. Yeniden gördü. Ayağa kalkıp vaftiz edildi. Ve yemek yedikten sonra güç kazandı. Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerle birlikte kaldı diyor 18-19. Ayetlerde. Saul böylece tövbesinin bir belirtisi ve mührü olsun diye vaftiz oldu. Onun kurtulmasında suyun hiçbir rolü yoktu. O kutsal ruhla vaftiz olmuştu. Yani Saul Şam yolundayken kurtuluş bulmuştu. Hananya ellerini Saul'un üzerine koyduğu zaman Saul ruhsal hizmette bulunabilsin diye kutsal ruhla dolmuştu. Şimdi de vaftiz oluyordu. Hiç vakit geçirmeden İsa'yı Tanrı'nın oğlu diye sinagoglarda yaydı diyor 20. ayette. Tarsuslu Saul ilk fırsatta tanıklık etmeye başlamıştı. Niçin hemen tanıklık etmeye başlamıştı? Çünkü hemen kutsal ruhla dolmuştu ve hiç çekinmeden Tanrı'nın oğlu budur diye İsa'yı tapınaklarda yaymaya koyulmuştu. Sevgili dostum, Mesih'in yaptığı şeylere inanmazdan önce ilkin onun kim olduğunu bilmen gerekiyor. O senin günahlarının karşılığını ödemek için çarmıh üzerinde öldü. O Tanrı oğlu olduğu için senin günahların uğrunda ölebilmiştir. Ben senin günahların uğrunda ölemezdim. İnsanlar içerisinde hiç kimse bir başka kişinin kurtuluşu için kefaret ölümünü ölemez. Bunu sadece Mesih yapabilir çünkü kendisi Tanrı oğludur. Evet, bilmen gereken ilk adım budur. İştenlerin tümü parmağını ısırdı. Yeruşalim'de bu adı ağzına alanları kırıp geçiren aynı adam değil miydi diyorlardı. Buraya gelmesinin nedeni imanlıları tutuklayıp baş kahinlere götürmek değil mi? Ama Saul günden güne güçleniyordu. Mesih budur diye kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkınlığa düşürüyordu. 21-22. ayetler. Evet, Mesih budur diye vaaz ederek Yahudileri şaşkınlığa düşürüyordu. Tarsoslu Saul birkaç alanda birinci sıradadır. Örneğin elem çekmede birinci, misyoner olarak birinci, belki zeka düzeyinde de birinci sıradadır. Çünkü Saul gerçekten zeki bir adamdı. Kendisini kurnazca kapana kıstırmak isteyenlerin akıllarını karıştırmada, onları şaşkınlığa uğratmada birebirdi. Aradan günler geçti, Yahudiler kendisini ortadan kaldırmak için söz birliği ettiler. Ama onların düzeni Saul'a belirgin oldu. Yahudiler onu ortadan kaldırmak için gece gündüz kent kapılarını gözlediler. Bir gece öğrencileri Saul'u alıp kale duvarından sarkıttıkları bir sepet içerisinde aşağıya indirdiler diyor 23-25 ayetler arasında. Yahudiler sözlü bir tartışmayı kaybettikleri zaman başka bir taktiğe başvurdular. Bu da düşmanı bütünüyle ortadan kaldırmaktı. Eminim bir sepet içerisinde duvardan aşağıya sarkıtılmak oldukça heyecan verici bir olay olmuş olmalı. Ama böyle de olsa yeni antlaşmanın hiçbir yerinde Pavlos'un Roma İmparatorluğu'nun topraklarını sepet içinde duvardan aşağıya nasıl inilir konusunda dersler vererek dolaştığı yazılı değildir. Böyle bir şeyle İncil kitabında hiç karşılaşmıyoruz. Böyle bir konu bugün duygusallıkla uğraşan bir sürü insana çok güzel bir ders olmalıdır. Çünkü burada en dikkate değer bir olay yaşayan biriyle karşılaştığımız halde bu adam bu olaydan hiç söz etmemekte. Tersini söyleyerek çok daha önemli şeylere sahip bulunmaktadır. Kendi tecrübelerimizin Mesih'i tanıtırken kullanacağımız yolları tıkamasına hiçbir zaman izin vermeyelim. Yeni kişiliğimizi Mesih'in kişiliğinin önüne getirmemiz gerekir. Bazen şöyle çok dindar bir ruhla söylenmiş dua işitirim. Ya Rab, vaiz kardeşimizi haçın arkasında sakla. Hayır kardeşim, vaiz kardeşimizin ihtiyacı bu değildir. Tam tersine onun için şöyle dua etmeliyiz. Ya Rab, vaiz kardeşimize Mesih'i tanıtma hizmetlerinde yardımcı ol. Şöyle ki Tanrı'nın kutsal ruhu Mesih'e ait şeyler alıp onları bizlere gösterebilsin. Ya Rab, bu kişiye Mesih'i tanıtma hizmetlerinde yardımcı ol. Evet, Pavlus'un başvurduğu yöntem buydu. Saul, Yeruşalim'e varınca öğrencilere katılmak istedi ama herkes kendisinden kuşkulanıyordu. Saul'un öğrenci olduğuna bir türlü inanamıyorlardı diyor 26. ayette. Bu durum karşısında öğrenciler Tarsoslu Saul'un bir sahtekarlık yaptığını, bu yolla aralarına girmeye çalıştığını düşündüler. Çünkü çeşit çeşit baskı ve zulüm altındaydılar. Herhalde Samiriye'deki büyücü Simon'un neler yaptığını ve inanlıların arasına katılabilmek için ne gibi yöntemlere başvurduğunu duymuşlardı. Barnabas onu alıp habercilerin yanına götürdü. Kendilerine Saul'un yolda giderken Rabbi gördüğünü, Rabbin kendisiyle konuştuğunu, Saul'un Şam'da hiç çekinmeksizin İsa'nın adını yaydığını sırayla anlattı diyor 27. ayette. Hey gidi ihtiyar Barnabas, hey! Barnabas adı avunç veren oğul anlamına geliyor. Barnabas kollarını açarak Saul'u kucaklıyordu. Bu olay Saul için çok bereketli bir olaydı. Bugün de dostum, Rab'be yeni gelen imanlıların omuzlarına ellerini koyacak, onlara iman yürüyüşlerinde yardımcı olacak olgun imanlılara ihtiyaç vardır. Barnabas her açıdan Saul'un kefili oluyordu. Saul artık onlarla birlikteydi. Yeruşalim'de eni konu sağa sola gidiyor, çekinmeden Rabbin adını yayıyor, Helenistlerle konuşup tartışıyordu. Onlar ise kendisini ortadan kaldırmak için yollar araştırıyorlardı. Ama kardeşler bunu öğrenince Saul'u Kayseriye'ye götürdüler, oradan da Tarsus'a gönderdiler. 28-30 ayetler arası. Yeruşalim'deki imanlılar topluluğuna kabul edilen Pavlus böylece onlarla güç birliği işine girmiş bulunuyordu. Burada söz edilen insanlar Yunanlı değildiler. Bunlar Yunan kültürü altında kalmış bulunan İsraillilerdi. Bunlar İsrail'in dışında Yunanlıların yaşadığı yörelerde doğup büyümüşlerdi. Saul'un tanıklığı öylesine güçlüydü ki ondan kurtulmanın tek yolunun onu ortadan kaldırmak olduğunda görüş birliğine vardılar. Pavlos burada kendi memleketi olan Tarsus'a gönderilmişti. Tarsus'a vardığında herhalde evine gidip babasına, annesine, kız ve erkek kardeşlerine ve diğer akrabalarına Mesih'ten anlatmış olabilir. Pavlos'un ev halkı hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Pavlos İncil'de ailesinden söz etmez. Bu tek olayda da Pavlos Romalılar 16. bölümde kendisine yakın olan bazı insanlardan söz etmektedir. Tüm Yahudiye, Galile ve Samiriye'de kilise topluluğu barışa kavuştu, gelişti ve Rab korkusu içinde ilerledi. Kutsal Ruh'un desteğiyle sayıca çoğaldı diyor 31. ayette. İnanlılar topluluğu büyümesini sürdürdü. Kurtuluşla ilgili sevinç getirici haber Yahudiye, Celile ve Samiriye bölgelerine değin yayılmıştı. Çok geçmeden de dünyanın en uzak köşelerine kadar yayılmaya başlayacaktı. Petros bütün ülkeyi kapsayan bir gezi sırasında Lidde'de yaşayan kutsal yaşamlılara uğradı. Orada Eneas adlı birine rastladı. Eneas 8 yıldan beri inmeli bir yatalaktı. Petros ona Eneas dedi. İsa Mesih seni iyi ediyor. Ayağa kalk ve yatağını topla. Adam o anda ayağa kalktı. Lidde ve Şaron'da yaşayanların tümü onu görerek Rab'be döndüler. Petros da bir haberci, bir elçi olduğundan onun da mucizeler yaratma ve şifa verme gibi belirli ruhsal armağanları vardı. Yafa'da Tabita adlı bir kadın öğrenci vardı. Başka adıyla Dorcas, ceylan anlamına gelir. Bu kadının yaşamı iyi işlerle ve yoksullara yardımla doluydu. Bu kadın kendisini yardım hizmetlerine, sosyal hizmetlere adamıştı. Aynı zamanda dikiş dikme armağanına da sahipti. Dur bir dakika. Yoksa dikiş dikmenin kutsal ruhun bir armağanı olduğunu mu söylemek istiyorsunuz diye sormak istiyor olabilirsiniz. Evet, bu kadın için dikiş dikmek kutsal ruhun ona vermiş olduğu bir armağandı. Bugün birçok insan dillerle konuşmak gibi bedensel ve heyecan verici armağanlar peşindedir. Bunlar rahat, yani dikiş dikmek ve buna benzer hizmetler rahat, pratik olan armağanlardır. Sen de öyle pratik bir armağan peşinde misin kardeşim? O halde sevgili kız kardeşim, sana çekinmeden söyleyebilirim. Dikiş dikmesini öğren. Dikiş dikmek Dorcas'ın armağanı, daha doğrusu yeteneğiydi. Bu kadının herhangi bir müjde toplantısında konuştuğunu ya da kadınların İncil çalışmalarında ders verdiğini sanmıyorum. Bu kadının öyle şeyler yapmaya fırsatı olduğunu da sanmıyorum. Çünkü bu kadın Mesih'e ilk iman edenlerden biriydi ama öte yandan insanlar için çok güzel şeyler yapıyor, onlar için dikiş dikiyordu. Mesih inanlılarının o gün ölüyü gömmek için yaptıkları hazırlıklara dikkat edin. İşte o günlerde Dorcas hastalandı ve sonra öldü. Cesetini yıkayıp üst katta bir odaya koydular. Lidda kenti Yafa'nın yakında olduğundan öğrenciler Petrus'un orada bulunduğunu öğrenerek ona iki adam gönderdiler. Gecikmeden yanımıza gel diye dilekte bulundular. Petrus kalkıp iki adamla birlikte yola çıktı. Oraya vardığında kendisini üst kattaki odaya çıkardılar. Bütün dul kadınlar yanına varıp ağlaştılar. Dorcas'ın kendileriyle birlikteyken diktiği gömlekleri, üstlükleri gösterdiler. Ama Petros onların tümünü dışarıya çıkarttı ve diz çöküp dua etti. Cesete yönelerek, Tabita ayağa kalk dedi. Kadın gözlerini açtı, Petros'u görünce oturdu. Petros ona elini verdi. Kendisini kaldırdı, sonra kutsal yaşamlıları ve dul kadınları çağırdı. Dorcas'ı dipdir olarak onlara gösterdi. Mesih inanlılarının o gün ölüyü gömmek için yaptıkları hazırlıklara dikkat edin. Yafta'da Lidda'ya bir haber göndermişlerdi ve gelen haberde Yafta'daki inanlılar topluluğunda bulunan çok değerli bir kadının öldüğü haberi yer alıyordu. Bu insanların Simon Petros'un da kadını ölümden dirilteceğine inandıklarını anlıyoruz. En azından Petros'un çıkıp gelmesini ve orada aralarında bulunmasını istemişlerdi. Buradan da görüleceği gibi Dorcas'ın diktiği gömlekleri ve giysileri sergileyenler dul kadınlardı. Neden dul kadınlardı? Çünkü dul kadınlar fakirdiler. Eğer Dorcas olmasaydı hiç elbiseleri olmayacaktı. Onlara bu elbiselerini Dorcas dikmişti. Elbise dikmek onun hizmetiydi. dikiş dikmek kutsal ruhun ona verdiği bir armağandı kardeşim. Burada şifa verme ve mucizeler yaratma türündeki belirti armağanının işleyişini görüyoruz. İnanlılar topluluğunun tarih kitabı olan Habercilerin İşleri kitabında bir haberci olan Petros ile yeni bir haberci olan Paulos'un hizmetlerini görüyoruz. Simon Petros kendi halkına hizmet veren bir ruhsal hizmetçiydi ama aynı zamanda uluslara giden yolun kapısını o açmıştı. Şimdiye kadar hep Tarsuslu Saul diye söz ettiğimiz kişi bundan böyle haberci Paulos adıyla karşımıza çıkacak. Paulos uluslara hizmet götürmekle atanan haberciydi. İncil kayıtları bu ikisinin de birer ölüyü dirilttiğini yazarlar. Bu arada başka ölüleri de diriltmiş olabilirler ama bu kayıtlar bu kişilerin bu armağanlara sahip olduklarını göstermek amacıyla yazılmışlardır. Paulos ile Petros mucizeler yaratabiliyorlardı. Hastaları iyileştirip ölüleri bile ayağa kaldırabiliyorlardı. Bu tür şeyler bir habercinin nitelikleri, özellikleriydi dostum. Paulos habercilerin İmanlılar topluluğunun temeli olduğunu söyler. Buna göre inanlılar topluluğu habercilerin üzerine kurulmuştur. İnanlılar topluluğunun üzerine kurulu olduğu yeni antlaşmayı temel olarak ortaya koyanlar habercilerdi. Bugün bu tür armağanlara ihtiyacımız yoktur. Bugün önemli olan öğretidir. Yani yeni antlaşma yazılarının son döneminde haberci Yuhanna kendi adıyla bilinen mektupları yazmıştı. Onun sahtekarlardan uzak durulması konusundaki uyarı sözlerine kulak verin. Şöyle der 2. Yuhanna 10-11 ayetlerde. Size gelip de bu öğretiyi getirmeyen kişiyi eve sokmayın. Ona selam bile vermeyin çünkü onu selamla karşılayan kötü işlerine de ortaklık eder. İncil kayıtlarında da açıkça görüleceği gibi Paulos hizmetinin sonlarına doğru şifa verme armağanını kullanmıyordu. Örneğin Paulos Trofimos'u Milet'te hasta bırakmıştı. Paulos sevgili dostu Trofimos'u niçin hasta bir şekilde bırakmıştı? Sizin de gördüğünüz gibi Paulos hizmetinin sonuna gelmişti ve o zaman bile şifa ve mucizeler yaratma armağanları yavaş yavaş inanlılar topluluğundan kalkmaya başlamıştı. Paulos'un hizmetinin başlarında yeni antlaşmadan hiçbir şey yazılmamıştı. Yeni antlaşmanın ikinci kesimi olan mektupların çoğunu haberci Paulos yazmıştı. Paulos duyurmak istediği haberle yeni bir bölgeye girdiği zaman ne gibi bir yetkiye sahipti? Şifa ve mucizeler yaratma armağanlarından başka hiçbir yetkiye sahip değildi. Bu nedenle yeni antlaşma yazılı bir biçimde tamamlandıktan sonra yani Tanrı sözü tamamlandıktan sonra bu tür armağanlara verilen önem yer değiştirerek bu önem sağlam öğretişe verilmeye başlamıştır. Paulos gökten inen bir melek dahi olsa sağlam öğretişe sahip olmayan birisinin kabul edilmemesi konusunda uyarıda bulunmuştur. Kaldı ki diyor size müjdelediğimiz sevinç getirici haberle çelişkiye düşen bir haberi size kim bildirirse bildirsin, bu ister biz olalım, ister gökten bir melek, lanetli olsun. Galatyalılar 1:8. Ama bununla birlikte inanlılar topluluğunun bu ilk günlerinde bu tür mucize ve şifa verme armağanlarının çok büyük bir önemi vardı. Darkos'un ölümden dirildiğini duyan insanların gösterdiği tepkilere bir bakalım isterseniz. Olay tüm Yafa'da yayıldı. Birçok kişi Rab'be iman etti diyor Habercilerin İşleri 9:42'de. Kutsal Ruh'un bu türdeki belirti armağanları insanlara lütuf İncil'inin gerçekliğini ve doğruluğunu kanıtlamak amacıyla kullanılmıştır. Petros bir süre Yafa'da dericilikle uğraşan Simon adlı birinin yanında kaldı diyor 43. ayette. Dericiler hayvan derilerini güneşlenmeler için serdiklerinde asitlerler. Bu nedenle derilerin bulunduğu yerde oldukça ağır bir koku saçar etrafa. Eğer Yafa'yı ziyaret ederseniz orada size Simon Petros'un kaldığı söylenen bir ev gösterirler. Yafa deniz kıyısında küçük ve şirin bir kasabadır. Bu dericinin evi de orada denize yakın bir yerdeydi. Bakıldığında bu evin orada asırlardır bulunduğu anlaşılabilir. Çünkü çok eski bir yapıydı. Simon Petros'un Yafa'dayken kaldığı ev belki de gerçekten bu eski evdi. Kim bilir?